Ayrım 15.
Sayfa 194. Toprak, kaya ve maki 100 yılda hemen hemen hiç değişmemişti. Toprak elbette biraz incelmiş, taş da az da olsa aşınmış, çalı kuruyup kuruyup her bahar tazelenen can suyuyla kayanın bir başka çatlağından sürgünlerini uzatmıştı. Ama taş, toprak ve bitkinin oluşturduğu bütün değişmemiş gibi görünüyordu. Yanılsama. Madde insanı aldatıyordu. Sedat'ın büyük dedesi, Yadigar Hanım'ın babası göç kararı vermişti. Kaçış demekti bu. Aile ağzını sıkı tutuyordu. Duyulmamalıydı. Yoksa yeni bir baskına uğrayabilirlerdi. Büyük dede Resmo'dan değil, Hanya'nın yoksul gemici mahallesinden bir denizciyle anlaştı. El altından satabildiği mal mülk karşılığı küçük bir küp altını yanlarına alıp almamakta kararsızdı. Sahil muhafazaya yakalanırlarsa Yunanlı görevliler altına el koyarlardı. İzmir'e salimen ulaşsalar bile tanımadığı denizciye güvenemiyordu. Dürüst bir adama benziyordu ama altındı bu. Kimi ne zaman baştan çıkartacağı belli mi olurdu? Ya adamın gözü dönerse, altının cilvesine kapılıp şehveti kabarırsa? Can pazarı. Açık denizin ortasında denizciye emanetti canları. Büyük dede bir seher vakti iki oğluyla yola düzüldü. Gün ışımadan Samarya Vadisi'nin başlangıcındaki tahta basamakları tutmuşlardı bile. Akbabalar dönüyordu tepelerinde. Tek tük yaban keçileri. Alıcı kuşun, keçinin ve çalıların sessiz tanıklığından başka gören duyan olmadı onları. Güvendeydiler. İhanet insana mahsustu. Zeytin ağacı üçgeninin önün Ege, ardın Akdeniz ve Afrika, alt sağ köşesindeki ağacın gölgesiyle bir mantarı andıran kayanın gölgesinin Mayıs güneşinde sabahın altısında kesiştiği noktaya gömdüler küpü. Sonrası, gecenin sessizliğinde tanımadıkları bir denizcinin merhametinde açıldıkları uçsuz bucaksız deniz, varsıl bir hayatın bıçakla kesilişi, ürkmüş hayvanlar gibi birbirlerine sokulmaları, beşik gibi sallanan tekne, patırtılı, şenlikli İzmir limanı, yurt mu yağ del mi belli değil, Bursa'ya kadar uzun bir araba sarsıntısı ve akraba evlerinde yoksul ve sığıntı bir yaşam. Yurt mu, yağ del mi belli değil. Yadigar hayatta kalma pahasına katlanılan bu zilleti tahammül edemiyordu. Ortalık yatıştıktan bir süre sonra Girit'e dönmeyi, altını bulup getirmeyi koydu kafasına. Akıllıydı ve dik başlıydı. Ailede erkek egemenliği çökmüştü. Ona kim karşı koyacaktı? İzmir'den Hanya'ya gemi seyahati pek zor olmadı. Girit ayak basar basmaz duruşu bile değişti Yadigar'ın. Dikleşti. Cesareti, özgüveni eksiksizleşti. Neredeyse her karışını biliyordu adanın. Her taşını seviyordu yurdunun. Hanya'da yanında kalabileceği eş dost çoktu. Yadigar kalanları her an tuzağa düşürebilecek tehlikeleri umursamadan onlara emreniyor. Onlar öz yurtta yadel gibi kalmanın acısını düşlemeden Yadigar'a özeniyorlardı. Canı kurtulmuştu ya. Yadigar geliş sebebinden kimseye söz etmedi. Rumlarla Türklerin arasında arbede başlayalı, ağzını sıkı tutma, erdemli bir alışkanlık olup çıkmıştı herkes için. Siyah bir yeldirme geçirdi sırtına. Başını Rum kadınları gibi siyah yaşmakla örttü. Bursa'dayken erkeklerin yanlarından eksik etmedikleri hançerlerden birini almıştı. Ne olur ne olmazdı, yol hali. Yeldirmenin altına sakladı bıçağı. El sürerken ürperdi. Beline iple sıkıca bir çapa dolamıştı. Seher vakti yola düzüldü. Defineyi bulması, kazıp çıkarması pek uzun sürmedi. Kimsecikler yoktu ortada. Akbabalar ve keçilerden başka. Altınları önceden hazırlayıp vücuduna sıkı sıkı bağladığı keselere yerleştirdi. Küpü yerine bıraktı. Oradan geçecek herhangi bir köylü kuşkulanmasın diye. Hoş, kimin yolu düştüğünde bu ıssızlığa? Kazdığı yeri dikkatlice toprakla örttü. İşini bitirmişti. Bir an önce dönmeliydi. Bir saatlik yolu vardı. Hane halkı uyanmadan, kuşkulanmadan evde olmalıydı. Güneş sırtını ısıtıyordu. Kara kumaşın altında gövdesi tere batmıştı. Olsun, fukaralıktan kurtulacaklardı ya. Acele etmek için vadiyi izlemek yerine yamacı aşmayı seçti. Keçi gibi tırmanıyordu. İnmek zordu yükselmekten. Abanoz çalılara tutuna tutuna dikkatlice iniyordu ki bir el sağ ayak bileğini yakaladı. Yabancı tenden Yadigar'ın bedenine bir dehşet elektriği yayılmıştı bir anda. Adamın istediği neydi? Altın mı? Canını verirdi de altını vermezdi Yadigar. Annesiyle babasına rahat bir ölüm, kendisine 2-3 parça çeyiz parası demekti keseldekiler. Ağabeylerini o kadar düşünmüyordu. Erkekti onlar, başların çaresine bakabilirlerdi. Annesi babası yaşlıydı, yorgundu, acılı ve kırıktı. Kendisi ise akraba evlerinde yaşam boyu sürünemeyecek kadar onurlu. Adam bambaşka bir şey istiyordu. Genç kızın ıstırabını telaşlı ve gergin akışında boynunun altından tümden unuttuğu coğrafyaya el atmak. Yadigar'ı yamaçtan söküp almış, debelenen kadının üstüne çullanmıştı. Sürüklenirken sımsıkı yakaladığı çalılar Yadigar'ın ellerini kesti. Kanı akıyor fakat can acısı duymuyordu. Gövdesinin anında kavradığı tehdidi Yadigar'ın bilinci algılayana dek geçen zamanda adam epey mesafe kat etmişti. Yadigar tereddüt etmedi. Gözlerini sımsıkı yumdu. Kan görmeye dayanamazdı. Yeldirmenin altına gizlediği hançeri rastgele sapladı. Adamın gövdesi iniltiler çıkartarak ağır bir çuval gibi devrildi kadının üstünden. Yadigar hemen toparlandı. Altın keselerini denetledi. Eksik yoktu. Hiçbir şey olmamış gibi üstünün başının tozunu silkeleyip yoluna devam etmeye hazırlanıyordu ki onu gördü. Yaşlı köylü kadını eşeğine binmiş, siyah yaşmanın altında yüzü derin kırışıklıklarla yarılmış. Görmüş geçirmiş gözlerle bakıyor. Samarya köyüne giderim ama istediğin yere bırakıvereyim senin, dedi Yadigar'a Rumca. Adam yamaçtan aşağıda, az ötede yatıyor. Yaralı mı, baygın mı belli değil. Yadigar tir tir titrediğini yeni fark ediyordu. Hanya'ya gidiyorum, dedi kekeleyerek. Kaygılı bir bakış attı adamdan yana. Bırak gebersin it, dedi kadın. El alemin kızına karısına sarkmak neymiş görsün. Merak etme, böylesi 9 canlıdır. Kuyruğu kolay titretmez. Kan kaybediyor, dedi Yadigar. Aldırma, dedi Rum kadın. Yolcu yolunda gerek. Eşeğimi atlayıver. Yadigar'a ne kimlerdensin dedi, ne başka şey sordu. Ayran dolu matarasını uzattı. İç, kendine gel, dedi. Yadigar kadının arkasına tırmandı. Başın döner şimdi senin, bana tutun, dedi kadın. Yadigar kadına sarıldı, başını kadının sırtına dayadı. Sertti, kuruydu ama sıcaktı kadının sırtı. Yorgun argın gövdenin minnetle serildiği kuru ot şilteler gibi. Konuşmadan hangi girişine kadar geldiler. Artık in istersen, dedi kadın. Benim için fark etmez ya, ailen görmesin. Belki akıllarına bir şey gelir. Sağ ol nine, dedi Yadigar. Hakkını helal et. Aldırma, kadın kısmının başına her şey gelir. Bu dediğimi unutma. Ağzını sıkı tut. Eşeğinin karnını yavaşça dürttü. Eşeği de kendisi gibi yaşlıydı. İki ihtiyar sessizce uzaklaştılar. Ev halkı güne yeni başlıyordu. Kız sen sokağa mı çıktın sabah sabah? Hayırdır inşallah, diye çıkıştı yengesi Yadigar'a. Hem ellerini ne yaptın? Biraz hava alayım demiştim. Ellerimi diken kesti. Başını eğdi ve kahvaltı sofrasındaki zeytine uzandı. Yadigar'ın elleri günler sonra acımaya başladı. Çalıların yırttığı elleri, hançeri saplayan elleri. Ege'de İzmir'e doğru yalpalayan teknede ranzasına uzanmış, altın dolu kaseler vücuduna yapışık. Dalganın vuruşunu belinde ve karnında duyarken. Silah erkek eline yakışırdı. Yadigar'ın ailesinde elini Rum kanına boyamamış erkek yoktu. Çocukluğunda kiri bildiği Rumların içinde de elini Türk kanına boyamamışına rastlanmazdı. Gündüz işinde gücünde bu insanlar geceleri kurt postuna bürünüyor, çete kapitanlarının buyruğuna giriyordu. Gece ağulu bir büyü gibi her şeyi değiştiriyordu. Baskın ve pusu zamanı başlıyordu ateş hainleriyle. Cinayetin saati geceleyin vurulurdu. Ancak iki tarafın da kadınların elleri temiz olurdu. İki zehirli burgu oyuyordu Yadigar'ın beynini. İki soru yanıtsız kalmaya mahkum. Giritlileri birbirinden ayırmak zordu. Boyları, posları, tenlerinin rengi birbirini andırıyordu. Rum kadınlarını başörtülerinden tanırdı kişi. Siyahtı yaşmakları. Türklerinki beyaz. Bir de şivelerinden tabii. erkekleri ayırt etmek daha zordu. Hepsi fes giyerdi. Çapraz kapanan cepkenler kuşanırlardı vraklarının üstüne. Adam hiç konuşmamıştı. Yalnızca solumuştu. Ölmüş müydü? Yaralı mı? Sünnetli miydi, değil mi? Bakamamıştı yadigar. Dokunamamıştı. Elleri çok acıyordu. O yadigar, dünya kurulalı beri var olan kutsal bir yasayı çiğnemiş, yasak bölgeye, öte yakaya geçmişti. Kadınlığın masumiyetine ihanet etmişti. Boynunun altında uzanan bu vücut, dalganın sadmetiyle inip kalkan bu bel, bu karın, bu kadın, ona her zamankinden de yabancıydı. Şirin, Feride ve Kamuran, çalıların Yadigar Hanım'ın ellerini kestiği yerden gelip geçtiler ve hiçbir şey bilmediler. Acı patlıcan renkli, zırh biçimli taş çaprakları, güneşte hain hain parıldayan abonos çiçeklerinin 100 yıl önceki ataları, Yadigar Hanım'ın pamuk ellerini kesip kan içinde bırakarak bugün yaşadıkları süreci bir ucundan başlatmıştı. Bilemediler. Rumeli köyüne ulaştıklarında Feride hasretle baktı açık denize. Sınırsız görünen Akdeniz'e. Ne yanılsa mı? Ölü bir iç denizde kıyısında durdukları oysa. Karşı sahil Afrika. Seçilmiyordu tabii. İskenderiye. Kavavis'in kenti. Feride görünmez kent yetişemediği, yitirdiği her şeyin, yanından fark edilmeden geçip gitmiş fırsatların ya da öylece gözden çıkartılmış ihtimallerin simgesiymiş gibi İskenderiye'ye karşı bir of koydu. Ne oldu? Dedi Kamran, şefkatle bakıyordu kadına. Mısır'a hiç gidemeyeceğim. Afrika'ya ayak basamayacağım. Piramitleri, tapınakları göremeyeceğim. Neden? Dedi Kamran. Feride beklenmedik bir cilveyle güldü. Parasızlıktan, dedi. Artık Türkiye'de hapisiz. İktisadi çöküş adı konmamış bir salgın gibi, bir afet gibi biçimden biçime girerek sarıyordu ülkelerini. Feride şakasını yaptığı konunun vehametini yeni kavramış gibi aniden hüzünlendi. Herhalde bir daha bu adaya da gelemem. Herhalde bu yurt dışına son çıkışımdır. Bir zamanlar buranın da bizim yurdumuz olduğunu düşünmek ne garip. Yadigar Hanım'ı birden yanında hissetti. En güzel haliyle. Çocuk Şirin'in başını incitmekten korkar gibi çekingen bir şefkatle okşarken... Yadigar Hanım'ın altınların ve yaşantının ağırlığı altında ezilen bedeni ranzada öyle upuzun, kımıltısız yatıyordu. Dalganın sarsıntısıyla yükselip alçaldığının farkında değildi. Ve bilinci bir şeyin sonuna dek ayırdığındaydı. Bu yolculuk son ve kesin vedaydı. Bir daha hiç yurduna dönemeyecek, eski yadigarı hiçbir yerde bulamayacaktı. Adada 15 kuşak yaşamış, Türklerden ve eski kendinden bir iz bile kalmayacaktı. Biliyordu. Özlem. Sonsuza dek getirdiği yurdundan ve maziden yadigar yaralarını ince bir merhem tabakası gibi kaplayan özlem. Abi gözlerinin önünde can verirken pul pul dökülmeye başlayan genç kadın derisinden kalanı Samarya koyağında bırakmış, orada bir zırh kuşanmıştı. Özlem. Yakarak iyileştiren bir devaydı. Zırhın paslanıp yaraları kangren etmesini önleyen yalnızca oydu. Özlem. Feride'nin tüm varlığı bir özlem aleviydi. Parlak ve yalazlı, sıçrayan, ışıyan. Şirin dans pistindeki annesinin hızlı ritimle kıvrım kıvrım yalımlanan gövdesini hayretle izliyor Ankara'ya dönüşlerinde. Oran buram ağrıyor diye nasıl sızlanacağını, bu yakınmaları kendisinin sineye çekmek zorunda kalacağını düşünerek dertleniyordu. Feride'nin ufak tefek bedeni, anımsayışlar, duyuşlar, sezişler, hepsi özlem kesilmişti. Yitirilmiş, yaşanmamış, düşlenmiş ne varsa hepsine özlem. Sedat ona geri verilmişti. 25 yaşındaki delikanlı Sedat. Feride'nin hiç bilmediği. Kolların arasında tuttuğu bebeği miydi? Hoş bir kalınlığı vardı bu gövdenin. Tıpkı Sedat'ınki gibi. Kaslı ve kemikli değildi. Yumuşaktı. Bir kadın bedeni gibi. Feride onu ilk gördüğünde yanılmıştı. Hani delikanlı konuğu olmuştu ya, uslu bir okul çocuğu gibi, salona girmeden kunduralarını çıkarmak üzere eğilip bağcıklarını çözmüştü. Feride'nin sandığı gibi ince değildi çocuğun bedeni. Çevikti. Evet. Sedat'ın gövdesi tam bu kıvamda olmalıydı Kamuran'ın yaşındayken. Şirin pistten dönen Feride'nin omuzlarına şalını koydu. Annesinin teni ateş gibiydi. Feride şalı fark etmemişti. Önündeki kadehe dalgın dalgın uzandı. Yıllardır dans etmemiştim. Bana iyi geldi, dedi. Şirin dostça dokundu annesine. Terini üşütme de. Müzik değişmiş, herkes oturmuştu. Nihayet pili tükenmişti gezginlerin. Feride bir süre hala gürül gürül yanan, kendi sıcaklığının içinde yalıtılmış kaldı. Gövdesinin sessiz sesiyle. Piste tek başına dans eden Kamuran'ı seyretti. Ne kadar çevik, nasıl da erkeksiydi delikanlının çizdiği resim. Gözleri şenlendiriyordu. Feride bacaklarının arasında terk edilmiş çorak bir vadi taşıyordu. Kurumuş kalmış vajinası. Zar duvardaki çatlak yüzünden hep iltihaplanmaya hazır, hep biraz sancılı ve tedirgindi. Gövdesinde hızla dolaşan kan kasıklarına hücum ediyor ama vadinin engelini aşamıyordu. Feride Samarya koyağının başlangıcındaki yükseltileri düşündü. Karnının altında okunu fırlatmak üzere gerilen bir yayın basıncını duydu. Bir karar noktasına odaklanıyordu basınç. Erkekler böyle hissediyorlar herhalde, dedi kendi kendine. Arzu böyle mi beliriyor onlarda? Gülümsediğini fark etmedi. Kamran'ın gövdesini hayal ediyordu. Beyaz olmalıydı. Beyaz ve yumuşak. O gövdenin kendi vücudundaki ağırlığını düşledi. Hissedilmeli ama ezmemeliydi. Göğsündeki kılların temasını düşündü. Yumuşak, seyrek bir dokunuş. Ormansı bir deriyle kaplı değildi herhalde. Az önce kollarının arasında tuttuğu o hoş kalınlık. O kalınlığı kolları ve bacaklarıyla sarmaladığını, var gücüyle sıktığını düşündü. Kamuran'ın başını memelerinin arasında duyumsadı da delikanlının bacak arası hiç aklına düşmedi. Feride günün fiziksel etkinliği işlenip de ışıldayan demir misali alevli bir ışıma ile tüm kaslarını kamaştırırken bir Mayıs gecesi Girit'te bir tavernada tek başına ve çevik adımlarla sirteke oynayan genç bir erkek görüntüsüne karşı konulmaz ve geri dönülmez bir duygu basıncıyla aşık oldu. Sana asla söyleyemediğim şeyler. Kamuran dedesinin cenazesinden dönerken kendisini kamunun yabancısına benzetti. Ayakkabısı vurmuştu. Canı o yüzden yanıyordu. Kimsesizdi ve umuru değildi. Haziran için alışılmadık serin bir günde ihtiyar adamdan arta kalanı boz tepelere dal budak salmış mezarlığını sapa ve sarp bir ucuna bırakmışlardı. Kabirlerin bittiği yerde gecekondular başlıyordu. Dağları aşan, ovaları geçen, salkım saçak varoşlar kenti ve kabristanı bir başka ülke gibi bitimsiz ufka dek kuşatmışlardı. Kamuran dedesinin mezarını yaptırdıktan sonra buralara ayak basmaya niyetli değildi. Ölümden sonrasına inanmıyordu. Ölüme de inanmıyordu ya. Dedesi çoktan ölmüştü. Önce yüreği, sonra bilinci, en sonunda kalıbı. Rüzgarlı hava cenazeye katılımı iyice azaltmıştı. Kamuran usulen boynuna sarılan, pek tanımadığı 3-5 akrabasının ilgisine soğuk bir nezaketle karşılık veriyordu. Şaştığı tek şey, buna şaşmak denirse ilginç bulduğu demek daha doğru, şaşma yetisini genç yaşına rağmen yitirmişti hayli zamandır. Bunca kalabalık bir aileden gelip de nasıl bu kadar kısa sürede bu denli yalnız kaldığıydı. Toprağa kol kanat germiş bir aileden. Bir yüzyıllık değişim bir kuşağa sığdırılmış gibiydi. Kimin tarafından? Aşk ateşiyle yollara düşen şairin, garibin, dervişin yuvasızlığı değildi bu. Besbelli metropol yalnızlığıydı. Şikayetçi olduğundan değil, yuva onu bulaltırdı. İsterse yeryüzü kadar geniş olsun. Kamuran'ın derisi gibi benimsediği terk edilmişliği uzaysıydı. Hüzünden arınmış yalnızlığının derinliklerine sokulabilen tek ince sızı, hayalle bilenmiş özlem. Çöldeki Serap babasının imgesiydi. Belki ihtimallerle sisli bir imge olduğu için. Öldüğü sanılıyordu. Ama emin olunamazdı ki. Şimdilerde anımsamak istemediği, anımsayınca utanç duyuyordu. Gizli bir ümitti babasının dönüp geleceği, çocukluktan ergenliğe geçtiği yıllarda. Şimdilerde inanmadığı Tanrı'ya yakarırdı, babası dönsün diye. Utanç veriyordu anımsayış, çünkü yakarış boşa çıkmıştı. Ümitse tükenmemiş, fakat tanınamayacak denli şekil değiştirmişti. Kamuran edebiyat grubunun toplantısında boy gösterince, Feride sevinsin mi, yerinsin mi bilemedi. Geçen ay Şirin de size haber iletmiştim. Gelmediniz. Vazgeçtiğinizi sandım. Bu toplantıyı nereden haber aldınız? Ben alırım, dedi Kamuran esrarengiz bir havayla. Girit dönüşü rastlaşmamışlardı. Resmo kumsalında aralarında doğan, iki ucu belirsizliklere açık, kısa ama yoğun bağ belirsizlikler tarafından yutulmuştu. Feride'nin yüreğinde sızılan bir boşluk. Kimi zamansa yaşadıkları o uçucu paylaşımın anısıyla avunuyordu. Ne de olsa yaş 50'yi geçmişti. Yaştaşı kaç kadın bir gönül esintisinin ferahlığını hissedebiliyordu ki? Resmo'da yaşanan Resmo'da kalmıştı. Kamuran birkaç ay önce Feride'nin konuk odasına habersiz tebersiz yürüyüveren aşırı çocuktu. Telaşlı, huzursuz, tavırları kadınsı. Aralarındaki kısa devrenin yerini soğuk bir uzay parçası almıştı. Kadın hayıflanamıyordu bile. Bu Kamuran, Girit'te dans ettiği genç adama, kollarında tuttuğu oğul sevgiliye benzemiyordu. Duyguları ve bedeni Kamuran'a karşı kıpırtısız. Düş kırıklığının en iyi ilacı çalışmaktı. Feride bir iki tez daha alayım bari, bilgisayarda dizmek için, diye düşünürken Kamuran, ''Dedemi kaybettim.'' deyiverdi. Feride şaşırdı. Doğal ki bilmiyordu. Farkına varmadan Kamuran'a doğru dokunmak ister gibi uzandı. Dokunmadı. Çocuk peş peşe sıralayıverdi ayrıntıları. Feride'nin bu söz kalabalığından çıkartabildiği, Alzheimer hastası dedenin okumuş yazmış bir kişi olduğu ve bir bakım evinde öldüğüydü. Soru sorulamıyordu Kamuran'a. Zira yanıtlar gibi yapıp konuşmasını hiç ara vermeden bambaşka bir yöne çekiyor, soruyu boşlukta bırakıyordu. Delikanlı yaslı durmuyordu. Ama zihninin dağınıklığı üzüntüden olabilir miydi? Kamuran Feride'nin eline bir kağıt sıkıştırıvermişti. Eve gidince okuyun. Ne düşündüğünüzü bana söyleyin. Uygun bulursanız sizin bilgisayarda dizdiğiniz dergiye koyabilirsiniz. Bulmazsanız unutun gitsin. Tabii elbette gibi bir şeyler kekeledi Feride. Eve dönerken otobüste ne istiyorum diye sordu kendine. Oğlum yaşında birisiyle ilişkiye girmek mi? Yok canım, elbette hayır. Hem o beni niye istesin ki? İstemiyor zaten. Şirin kendi dairesinde kalıyordu. Feride makinevari devinimlerle evcil işleri tamamlayıp Kamuran'ın eline tutuşturduğu buruşuk kağıdı okumak üzere nihayet annesinin koltuğuna otururken ''Herhalde artık hiçbir erkeğe tahammül edemem.''